Ayrım 21 sayfa 139. Hindistan'daki prenslikler sık sık yaptıkları anlaşmalarla İngilizlere askeri yardım karşılığında ticari imtiyazlar ve bazen de topraklar veriyorlardı. Haydarabad'ın 1792'de ve 1799'da imzaladığı anlaşmalarla kendisine ait bazı toprakları İngilizlere devretmeyi kabulü ile Nizamların devleti tamamen İngiliz himayesine girmiş oldu. İngilizler önceden imzalanmış olan anlaşmalardaki askeri hükümlerin uygulanmasında zorluklar çıkarması üzerine zamanla ordunun teşkilini ve eğitimini bizzat üstlendiler ve böylelikle Haydarabad üzerindeki etkileri daha fazla arttı. İngilizler Hindistan'ın bir kısmını doğrudan, bir kısmını da irili ufaklı prensliklerle yaptıkları anlaşmalara dayanarak idare ediyorlar. Prensler iç işlerinde bağımsız oluyorlar ama her hareketleri İngiltere'nin gözetimi altında tutuluyordu. Zenginlik ve güç bakımından Hindistan'daki 600 civarındaki prensliklerin en başında gelen Haydarabad devleti hiçbir zaman İngiliz tacının bir parçası olmadı, İngiltere'ye bağlanmadı, Haydarabad'da mukim bir İngiliz temsilcisinin bulunmasına rağmen tarih boyunca bağımsız kaldı ama İngiltere tarafından her zaman kontrol altında tutuldu. Bağımsız bir devlet olarak bayrağı vardı. Diğer büyük mihracılar sadece His Excellency unvanına sahip oldukları halde isminin başında His Exalted Highness titri bulunan Haydarabad Nizamı 21 pare top atışıyla selamlanırdı. Ordu sahibi olma, para ve pul basma, demir ve havayolu şebekeleriyle haberleşme ağını kurup işletme ve radyo yayını yapma hakkına sahipti. İngiltere'ye olan bu bağlılık çok önemli iki olayda bile azalmadan devam etti. Haydarabad, Yarımada'da 1857'de İngiltere'ye karşı başlayan isyana karışmadı ve tarafsızlığını muhafaza etti. Nizamın ve vezirlerin isyancıların tarafını tutmaları halinde Hindistan'daki İngiliz varlığının tehlikeye girme ihtimali oldukça yüksekti. İngiltere, Haydarabad'ın tarafsızlığını muhafaza etmesi sayesinde ayaklanmayı kanlı bir şekilde ama daha rahat biçimde bastırdı. İngilizler Haydarabad'ın bu desteğini karşılıksız bırakmadılar ve bütün borçlarını silmelerinin yanı sıra nizama Faithful Ally yani sadık müttefik statüsünü lütfettiler. İngiltere'ye diğer büyük desteği 1911'de tahta geçen ve Haydarabad'ın son nizamı olan Osman Han verdi ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında durdu. Osman Han, Türkiye'nin savaşa katılıp Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'nin fetvası ile cihat ilan etmiş ve bütün Müslümanları kendi safında harbe çağırmış olmasına rağmen 1914 aralığında yani savaşın patlamasından birkaç ay sonra İngiltere'nin savaş bütçesine 2 milyon dolar değerinde altın bağışladı. Bu bağışın açıklanması sırasında verdiği bir demeç ise çok daha can yakıcı oldu. İngiltere'nin sadık müttefiki konuşmasına "Dünya üzerinde Müslümanların özgürce yaşayabildikleri Hindistan gibi bir başka ülke yoktur." diyerek başlıyor. Sonra sözü Osmanlı İmparatorluğu'na getirip Türkiye'nin kaderini elinde tutanların çılgınlıkları ve acelecilikleri yüzünden düştüğü girdap, bir millet olarak yeniden ortaya çıkmasına zerre kadar imkan vermiyor gibisinden laflar ediyordu. Osman Han bu kadarla da kalmadı, savaş boyunca arada bir hazinesinden mücevherler çıkartıp sattı ve bu parayı da İngiltere'ye gönderdi. İngiliz askerlerinin savaştığı cephelere sık sık ambulanslar, motosikletler ve birkaç tren dolusu at, katır ve deve yolladı. Savaş sırasında Fransa'ya sevk edilen Hint askerlerinden meydana gelen 70 bin kişilik birlikteki askerlerin çoğu zaten Haydarabad'dan gitmişlerdi. Nizam İngiltere'ye son büyük toplu bağışını 1917 Mart'ında yaptı ve müttefik filolarına büyük zararlar veren Alman U-botlarına karşı mücadelede kullanılmak üzere Londra'ya 500 bin dolar gönderdi. Osman Han'ın kendi Müslüman tebaasının şiddetli tepkisini çeken bu politikasının sebebi, Hindistan'ın çok uzak olmayan bir gelecekte İngiliz idaresinden ayrılarak bağımsızlığını kazanacağından emin bulunması ve Haydarabad'ı Hindistan'dan ayrı müstakil bir devlet haline getirebilmekti. Hatta Yarımada'nın batısındaki Goa'yı Portekizlilerden satın almak ve böylelikle denize açılmak istemiş, bunun için Portekizliler ile görüşme bile yapmış ama işin sonunu getirememişti. Nizam bağımsızlık talebini savaşın bitmesinden 8 sene sonra 1926'da İngiltere'ye iletti, red cevabı aldı ama İngilizlere verdiği desteği İkinci Dünya Savaşı yıllarında da sürdürdü. 1939 sonbaharında savaşın başlamasından hemen sonra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 400 bin dolar gönderdi. İngiltere'nin emrine verilmiş ve her an bir başka yerde görevlendirilebilecek Haydarabad birliklerine de ayda 45 bin dolarlık tahsisat bağladı. Osman Han'ın İngiltere'ye bağımsızlık uğruna verdiği siyasi ve maddi destek hep devam etti. Hatta uhrevi bir kimlik bile aldı. Bir ara kendi memleketindeki Müslüman alimleri bile şaşırtan bir karar veren nizam, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Haydarabad adını taşıyan 152. filosunun 1940 Ağustos'unda 27 Alman savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasından sonra Haydarabad'daki bütün camilerde filoda görevli pilotların vazifelerini sağ salim yapabilmeleri için her gün dua edilmesini emretti. Din alimleri ise şaşkındılar. Müslüman bir prensin Hristiyan savaşçılar için dua edilmesini istediğini bugüne kadar görmemiştik, şimdi gördük diyorlardı. Nizam bağımsızlık meselesini İngilizlerin savaştan sonra 1947'de Hindistan'dan ayrılmaları sırasında daha da güçlü şekilde gündeme getirdi. Hint Yarımadası Hindistan ve Pakistan arasında paylaşıldığı sırada Haydarabad'ın İngiliz Milletler Topluluğu'na üye, anayasal monarşi ile idare edilen ayrı bir devlet olmasını istedi. Bu defa da reddedilince çok daha ileri bir adım attı ve Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını aldığı gün, 1947'nin 15 Ağustos'unda Haydarabad'ın da bağımsız olduğunu ilan etti. Yeni devletin ismi çok büyük ihtimalle Osmanistan olacaktı. Ama meselenin bir de Hindistan tarafı vardı. Hindistan'ın topraklarının tam ortasında bağımsız bir devletin var olmasına izin vermesi zaten mümkün değildi ve nizamın kararı kendi devletinin sonu oldu. Hint yönetimi Haydarabad'ın Hindistan topraklarının bir parçası olduğunu duyurdu. Haydarabad'ın o sırada 16,5 milyon civarında olan nüfusunun %85'ini Hindular, %12'sini de Müslümanlar teşkil ediyor. Ama çoğunluğu meydana getiren Hindular devlet dairelerinde, polis teşkilatında ve orduda azınlıkta bulunuyorlardı. Toprakların %40'ı Sünni Müslüman olan Nizam ile Nizam'ın çoğu Müslüman olan etrafındakilere aitti. Bu dengesiz vaziyet, Nizam'ın üstüne üstlük bir de bağımsızlık ilan etmesi üzerine Hindularla Müslümanlar arasında zaten mevcut olan gerginlik zamanla silahlı çatışmaya dönüştü. Hinduların Hindistan'a katılabilmek için yaptıkları gösterilerin toplu bir isyan haline almasından endişe duymaya başlayan Müslümanlar, Nizam'ın da desteğiyle Müslüman İttihat Meclisi Partisi'nin lideri Kasım Razvi'nin liderliğinde 200 bin kişilik Razakar yani Gönüllüler isimli silahlı bir milis ordusu teşkil ettiler. Haydarabad'ın değişik yerlerinde küçük çatışmalar çıktı. Hindular ise Pakistan'dan ve Portekiz'den silah satın almaya başlayan Nizam'a karşı başarısız suikast girişimlerinde bulundular. Gerginlik 1947 aralığından itibaren daha da arttı. Razakar milisler Hindu topluluklara baskınlar yaparken Hint kuvvetleriyle Haydarabad ordusu arasında sınır çatışmaları yaşandı. Hindistan herhangi bir askeri operasyona girişmesi halinde Razakarların Haydarabad'ın Hindu nüfusuna karşı kanlı eylemler yapmasından endişe duyuyordu. Tek çare Razakar'ı etkileyebilecek olan Nizam'ı böyle bir harekete izin vermemesi için baskı altında tutmak ve Haydarabad'ı tecrit edilmiş hale getirmekti. Bunun için sıkı bir ambargo başladı. Haydarabad'ın ithal ettiği ve Bombay Limanı'na gelen tarım araçlarının ve makinelerin Haydarabad'a ulaştırılması durduruldu. Nizam'ın hükümetinin ithal ettiği ve yine Bombay'a gelen gıda maddelerinin de gönderilmemesi üzerine Haydarabad'da yiyecek maddelerinin fiyatı birkaç katına çıktı. Mesafenin uzunluğu dolayısıyla uçuşlarını aktarmalı yapmak ve Hint hava alanlarını kullanmak zorunda olan Haydarabad Hava Yolları'nın bu hava alanlarını kullanmalarına izin verilmeyince Haydarabad'ın dünya ile ulaşım bağlantısı çöktü. Artık Nizam'ın yakın çevresi bile yabancı gazetecilere "İşler böyle giderse sadece birkaç ay dayanabiliriz," diyorlardı. Dedikleri çıktı ve 9 ay devam eden bu vaziyet Hindistan'ın 13 Eylül 1948'de başlattığı ve sadece 4 gün 13 saat süren Polo operasyonu ile son buldu. Haydarabad'ı Hindistan'ın bir eyaleti haline getiren askeri operasyona bu ismin verilmesine sebebi Haydarabad'ın 17 saha ile Hindistan'daki en fazla polo alanına sahip bölge olmasıydı. Hintlilerin 13 Eylül günü başlattıkları harekat, 5 gün sonra 17 Eylül'de Haydarabad birliklerinin yenilgileri ve ertesi gün teslim olmaları ile son buldu. Bu, Haydarabad'ı 1724'ten itibaren idare etmiş olan Asaf Cahilerin artık tarihe intikal etmesi demekti ve Osman Han da Asaf Cahi Hanedanı'nın 7. ve son nizamı oluyordu. 5 gün devam eden çarpışmalarda Hint tarafının can kaybı 32, Haydarabad'ın ise 1863 idi. Nizam Osman Han, yenilgiden sonra Hindistan'ın hazırladığı birliğe katılma belgesini imzalamak zorunda kaldı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne birkaç hafta önce yaptığı Haydarabad'ın bağımsızlığının korunması talebini geri çekti. Hayatının sonuna kadar taşıyacağı Nizam ünvanı artık sadece bir sembolden ibaretti. Hindistan, 1950 Ocağı'nın son haftasında Nizam Osman Han'a eski mihracelere mahsus bir çeşit valilik demek olan Rajparamuh ünvanını verdi. Sonraki 6 sene boyunca sembolik olarak Nizam, fiili bakımdan ise Hintli askeri valiler tarafından idare edilen Haydarabad, 1956 Ekim'inde dil esasına göre 3'e ayrıldı. Her bir bölüm eyaletler arasında taksim edildi ve Haydarabad şehri de Andhra Pradesh eyaletinin başşehri yapıldı. Haydarabad'ı 1911'den 1948'e kadar tam 37 sene boyunca idare etmiş olan son Nizam Osman Ali Han, 24 Şubat 1967'de öldü. Dünya basını Nizam'ın ölümüyle ilgili haberlerde 42 karısı, 37 çocuğu ve 50'den fazla da torunu olduğunu özellikle vurguladı. Osman Ali Han, son devir Hindistan tarihinin en şaşalı cenaze merasiminden sonra vasiyeti gereği Haydarabad'daki Cudi Camii'ne defnedildi ve artık sembolik hale gelmiş olan Nizam ünvanı yine vasiyeti gereği 1931 doğumlu torunu Bereket Cah'a geçti. Haydarabad'da veliahtlar Berar Prensi ünvanını taşırlardı ve Nizam Osman Han'ın büyük oğlu Azam Cah senelerdir Berar Prensi'ydi. Nizam'ın veraseti oğluna atlamasının ve varis olarak torununu göstermesinin sebebi, kendisinin cimrilik sınırlarını bile aşmış olan tutumluluğuna rağmen büyük oğlu Azam Cah'ın inanılmaz derecede müsrif olmasıydı. Hanımı Dürrü Şehvar Sultan'ın Hindistan'ı bırakıp İngiltere'ye yerleşmesinden sonra yalnız kalan ve günlerini artık polo oynamakla, yüzme havuzunda alemler yapmakla, akşamları da haremindeki 50 kadar cariye ile eğlenmekle geçiren Azam Cah, babasının tahsis ettiği aylığın birkaç katını harcar olmuş ve yabancılara 4 milyon 720 bin dolar borçlanmıştı. Nizam, kapısına gelen alacaklılara bu meblağı mecburen ödedikten sonra oğlunu çok sert şekilde uyardı. Azam Cah bundan böyle hesabını bileceği yolunda peş peşe vaatler sıralayıp yeminler etti. Ama ayda sadece 10 bin dolar harcamakla bile rahat şekilde yaşayabileceği halde ipin ucunu yeniden kaçırdı ve alacaklılar Nizam'a bu defa 500 bin dolarlık bir borç listesiyle gittiler. Nizam Osman Han bu meblağı da ödedi ama bu defa oğlunu ihtar yahut tehdit yoluna gitmedi, daha sert bir karar verdi. 1956 Mayıs'ın son haftasında büyük oğlu Azam Cah'ı varislikten azletti. Kendisine torununu, yani Azam Cah'ın o sırada İngiltere'deki Sandhurst Askeri Akademisi'nde okuyan 25 yaşındaki büyük oğlu Bereket Cah'ı varis yaptı. Haydarabad Devleti, tarih boyunca Şark İslam dünyasının önemli siyasi merkezlerinden biri oldu ve matbaalarında basılan çok sayıda kitap bakımından da kültürel bir merkez kimliği taşıdı. Haydarabad Nizamları, Osmanlı Devleti ile daha hanedanlarının kuruluşunun hemen başında 1744'te temasa geçmişler ve bu temas 1920'lere kadar devam etmişti. Şii İran, 18. asırdan itibaren Sünni Haydarabad için bir tehlike olmaya başlayınca, Nizamlar Osmanlı hükümdarlarına yazdıkları mektuplarda padişaha Allah'ın Resulü'nün halifesi olarak hitap etmiş, İran tehdidine karşı destek talebinde bulunmuşlardı. Bu politika, Osmanlı İmparatorluğu'nun gittikçe zayıfladığı 19. asrın ortalarından itibaren, Baba Ali'nin sıkıntıya uğradığı anlarda Nizamların İngiltere'ye başvurarak Osmanlı adına destek talep etmeleri ve destek verilmemesi halinde Haydarabad Müslümanlarının İngiltere'den soğuyacağını ifade etmeleri haline almıştı. Haydarabad'ın son nizamı Osman Han buna rağmen Birinci Dünya Savaşı'nda cihad ilan eden Osmanlı Devleti'nin değil İngiltere'nin tarafını tutmuştu. Ama Haydarabad Türkiye bakımından asıl önemini 1924'teki hilafet tartışmaları sırasında gösterecek. Haydarabad Müslümanlarından önde gelen bazı isimler hilafetin ilga edilmesinde rol oynayacaklar ve sonraki senelerde hilafet dendiğinde hatırlara hemen Haydarabad gelecekti. Büyük Millet Meclisi'nin 1924 Mart'ında hilafeti ilga edip Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarıyla beraber son halife Abdülmecit Efendi'yi de sürgüne göndermesi üzerine sabık halifeye ilk maddi destek Haydarabad'dan geldi. Osman Han, 7 Mayıs 1925 tarihli fermanı ile Abdülmecit Efendi'ye 300 sterlin aylık bağlayacak, Abdülmecit Efendi de Nizam'a bir teşekkür mektubu gönderecekti. Son halife ile son Nizam arasındaki bu akçalı münasebet, Haydarabad'ın İngiliz kontrolünde ama henüz güçlü bir devlet olduğu 1931'de şekil değiştirdi ve halife ile nizam o senenin 12 Kasım'ında dünür oldular. Nizamın 1956 Mayıs'ında varis tayin ettiği torunu Bereket Cah, aynı zamanda Halife Abdülmecit Efendi'nin de torunuydu. Haydarabad Nizamı Osman Han, 1940'lı senelerde dünyanın en zengin ve en cimri adamı olarak biliniyordu. Time dergisinin 1937'de dünyanın en zengin adamı diye tanıttığı Nizam, 210 milyar 800 milyon dolarlık şahsi servetiyle Forbes'un 2008'de hazırladığı bütün zamanların en zenginleri listesine de Amerikalı iş adamları John Rockefeller, Andrew Carnegie ve William Henry Vanderbilt ile Rus çarı 2. Nikola'dan sonra dünyanın 5. zengini olarak girmişti. Adları kodluyorum. Forbes, F-O-R-B-E-S, John Rockefeller, J-O-H-A-N-E, R-O-C-K-E, F-E-L-L-E-R, Andrew Carnegie, A-N-D-R-E-W, C-A-R-N-E-G-I-E, William Henry Vanderbilt, W-I-L-L-I-A-M, H-E-N-R-Y, V-A-N-D-R, B-I-L-T. Ama zenginliği ölçüsünde cimriydi. Mesela yolda görüp canının çektiği bir dondurmanın fiyatının o zamanın parasıyla sadece 6 sent olduğunu öğrenince çok pahalı demiş ve almamıştı. Osman Han 1946'daki 60. doğum günü için büyük bir parti hazırladı ve tebaasından tam 1156 kişiyi partiye davet etti. Haydarabad'ın geleneğinde nizamın davet ettiği herkesin 50 dolarlık gümüş veya altın götürmeleri şartı vardı ve Osman Han bu gelenek sayesinde o gün davetlilerden 57.800 dolar değerinde gümüş ve altın toplamış oldu. Dünyanın bu en zengin adamının günlük yemek masrafı sadece 40 sent civarındaydı ve verdiği bir hediye ile de dillere düşmüştü. Nizamın İngiliz danışmanı Sir Walter Monckton, kodluyorum W-A-L-T-R, M-O-N-C-K-T-O-N, 1946 Temmuz'unda bazı evrakın götürülüp getirilmesi için Londra'dan Haydarabad'a Richard Beaumont adında genç bir sekreter göndermişti. Kodluyorum R-I-C-H-A-R-D, B-E-A-U-M-O-N-T. Nizam sadece birkaç dakikalık bir iş için İngiltere'den Hindistan'a kadar giden genç sekreteri, zahmetinin karşılığında bir hediye vermesi gerektiğini düşündü ve unutulmaz bir hediye verdi. 2,5 dolara satılan bir kalem seti. Osman Han paralarını nakit olarak istiflemeye meraklıydı ama bu merakı yüzünden büyük servetler kaybettiği de olurdu. Mesela bir defasında sarayında sandıklar dolusu banknot halinde İngiliz sterlini saklamış, sandıkları uzun zaman açmamış ve seneler sonra baktığında farelerin paraları çoktan afiyetle yemiş olduklarını görmüştü. Kemirilen sterlinler 1950'li senelerin 8 milyon dolarına karşılık geliyordu. Osman Han'ın bu akıl almaz cimriliği hem dünya basınında hem de Türk gazetelerinde alay konusuydu. Mesela Nizam'ın ailesinde bir miras meselesi yaşandığının duyulması üzerine Türkiye'nin o devirde en çok okunan köşe yazarlarından Refi Cevat Ulunay, Milliyet gazetesinde 11 Aralık 1965'te çıkan 20 milyar başlıklı makalesinde şahsen tanışmış olduğu Nizam'dan mıh sıçtı diye bahsediyor ve şöyle yazıyordu. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler. Haydarabad Nizamı'nın 20 milyar serveti varmış. Vay anam vay, bu ne paradır be? Şimdi bu paranın varisi olduklarını iddia edenler, bu muazzam servetten hisselerini almak için dava açmaya kalkmışlar. Öyle ya, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Evet, fakat burada yiyen yok. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bazısına böyle milyon değil, milyarlar verir. Aynı zamanda bu paranın metelik onluğuna dokundurmaz. Parayla beraber yalnız onun bekçiliğini verir. Ben bu 20 milyar sahibi zat ile görüştüm. 1952'de Hindistan seyahatimde Haydarabad'a gittik. Hazinesini tanzim etmek üzere İngiltere'den getirilen mütehassıslar, senelerden beri uğraştıkları halde, pırlantalar, elmaslar, zümrütler, yakutlar, firuzeler, zebercetler, inciler hala tanzim edilememişti. Nizam bu muazzam servetin başında oturuyor. 5 gazeteci İstanbul'dan kalkmış, ta Haydarabad'a gelmiş. Be mübarek, inci çuvalyesinden eğri büğrü bir tane inci al da ziyaretimizin hatırası diye hediye et. Nen eksilir. Haydarabad'a gideceğimizi heyet halinde Haydarpaşa'ya gitseydik, gar müdürü hiç olmazsa bir tren tarifesi verirdi. Ömrümde böyle mıhsıçtı görmedim. Neredeyse bizden namübarek yüzünü gördüğümüz için yüz görümlüğü duhuliye alacaktı. Ettiği edeceği ikram, parlamento binasındaki salonunda bisküvi ile birer fincan çay vermek oldu. Bizim zamanımızda orta halli aileler bile Ramazan'da iftara gelenlere diş kirası diye para verirlerdi. Bu adamın 20 milyarı var ama efendi tarafı yok. Mihmandarımız benim Mevlana evladından olduğumu söylediği zaman o derece memnun oldu ki elimden tuttu, yanına oturttu. Mesnevi'den, Divan-ı Kibir'den şiirler okudu. Beraber resim çektirdik. Bu adamın 2. Dünya Harbi'nde İngilizlere kendi arzusuyla 500 milyon İngiliz lirası verdiği malumdur. Onunla görüşürken haline baktım, acıdım. Hani haç zamanı haç namzedi götürmek üzere deliller gelir, onlara benziyor. Elinde baston bile denilmeye layık olmayan bir değnek ve sonra hazinede milyarlar yatıyor. O mu zengin, yoksa Konya'ya gidebilmek için bizim matbaanın veznedarı Ali Bey'i ilanı aşk eden ben mi zenginim? Elbette ben zenginim. Şimdi en büyük temennim varislerin davalarını kazanarak bu milyarları çıtır çıtır yemeleridir. Eflaki ne güzel söyler. Mali dünya tapma gel, köşkü sarayı yapma gel, şol üzenip yaptığın en sonu viran olur.